Bu vecizenin en canlı ifadesi işte annesiydi. Bu kadar külfetler, zahmetler, yorgunluklar hep o sevginin zebunu olmaktan ileri gelmiyor muydu? Halbuki kendisi bu iki yüzlü insanlarla düşüp kalkmakla, onları başına toplayıp hislerini yaralamakta bir gaye, bir zevk görmüyor ve Muhit'in zevk namı altındaki iğrençliklerine, iki yüzlü yaltaklanışlarına tiksintiyle bakıyordu. Nasıl ki mide bozulup aldığı gıdayı hazmedemez hale gelince iade ederse, onun ruhu da daha ilk lokmada bu iğrençliklerin, dedikoduların hazımsızlığı ile onları çıkarıyordu. Halbuki annesi ve annesi gibi olan cemiyetin dedikodu ile gıdalanan tabakası, midelerini rastgele her şeyi dolduran pis boğazlar gibi seve seve bu dışı yaldızlı, içi zehirli lokmayı yutuyor, fakat mide fesadından ve hafakandan da bir an kurtulamıyorlardı. Birer birer gelen misafirlerin arasında Ali'ye Selma'yı bekliyordu. Bu kızla arkadaşlıkları 4-5 yaşından başlardı. Selma'nın ailesi o zaman İrfan Paşa korusuna en yakın olan Beyaz Köşk'ün sahibiydi. 15-16 sene evvel evlerini satmış oldukları halde iki arkadaş birbirlerini kaybetmemişlerdi. Sezai Bey'in İstanbul seyahatleri onları haftalarca birleştirirdi. Mamafih çocukluk seneleri geçtikçe Selma ile Ali'ye düşünce ve telakki itibariyle ayrı ayrı istikametlere doğru birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Öyle ki Selma, çeşidi çok görülen tiplerden biri olarak hayatın satında görebildiği varlıklara kanaat eden, sade, dümdüz, tatmin olması kolay bir insan olmuştu. Ali ise her nefes artan sıkı bir tebessümle hayatın iç yüzünü araştıran, hayat muammasını çözmek için bütün enerjisini kullanan, ateşin yorulmaz, yılmaz bir mahluk. Mamafih onların çocukluktan sürüklenip getirdikleri dostluklarında o kadar temiz, o kadar sıcak bağlar, hatıralar vardı ki, bu mazi onları iki ayrı yolun yolcusu olduklarını düşündürmeden eskisi kadar birbirlerine yaklaştırıyordu. Sonra birleştikleri noktalar da yok değildi. İkisinin de insani hisleri kuvvetli, ikisinin de bedi duyguları zengin, kültürlü, zeki ve zariftiler. Ali şu anda etrafını kuşatan annesinin dostlarıyla hemen hiç meşgul olmuyordu. Bahçenin ağaçlı, loş yolundan Selma'nın geldiğini görünce birden canlanarak yerinden kalktı ve genç kıza doğru koştu. Selma yalnızdı. Yeğenlerinin ani ve çok mühim bir mazeretten dolayı gelemeyeceklerini söylüyor, onlar namına özür diliyordu. Halbuki Ali'ye Selma ile yalnız kalacağı için bu habere memnun bile olmuştu. İki arkadaş el ele kalabalığa doğru yürürlerken Fikriye Hanım da ayağa kalkmıştı. Gittikçe içinde büyüyen bir gayz, kendisiyle alay edenleri ve bu küstahlığın elebaşısını öğrenmek için onu mütemadiyen tahrik ediyordu. Sabahtan beri taflanların arasında bir kaplumbağa gibi yüzüstü çalışarak elektrik kablolarının üstüne toprak yerleştiren Rüstem Ağa'ya doğru yürüdü. Bol yeşillikler arasında mevcudiyeti hissedilmeden çalışan bu adamı şüphesiz misafirleri görmemişlerdi. Fakat onun misafirlerin konuşmalarını duymamasına imkan yoktu. Fikriye Hanım'ın bahçıvanı sorguya çekmesi için mukaddeme yapmasına ne zaman ne de heyecanı müsaitti. Sesini alçaltarak, "Rüstem, ben içeri girdiğim zaman misafirler ne konuşuyorlardı?" diye sordu. İhtiyar bahçıvan bu tepeden inme sualle şaşırmıştı. İşittiklerini tekrarlamaktan sıkılan bir yüzle, "Ne sen sor ne ben söyleyeyim" der gibi hanımının yüzüne baktı ve sadece "Hiç" dedi. Fakat bu cevap Sezai Bey'in karısını büsbütün tahrik etmişti. Çekilip gitmek şöyle dursun, O da Rüstem gibi yere oturdu. İhtiyar adam Fikriye Hanım'ın süslü elbiselerinin kirleneceğini düşünemeyecek kadar yenilmez bir meraka düşmüş olduğunu anlayarak ''Şu altın dişli yok mu? İşte o. Evvela şuna buna kusur buldu. Sonra ben erkek olsam Fikriye'nin elinden su içmezdim. Kadın değil, değirmen taşı.'' dedi. Başka? Sezai Bey gibi kibar bir adam bu çene bezirganı ile nasıl yaşıyor? Zavallıya pek yazık, dedi. Daha birçok şeyler konuştular ama o kadar gülüyorlardı ki anlayamadım. Ortaya çıkıp ağızlarının payını verecektim. Düşündüm, ne de olsa misafir sayılırlar dedim, sustum. Fikriye Hanım artık Rüstem Ağa'nın sözlerini duymuyordu. Bu ikinci buhrandan sonra nasıl kendini toplayıp ortaya çıkacaktı? Halbuki asıl misafirlerin mühim kısmı yeni yeni geliyordu. Terbiyesizler, alçaklar diyerek yerinden kalktı. İskarpinin ucu ile kumları itti ve yürüdü. İşte merakla beklediği köşk komşusu Profesör Kerim Bey'in karısı da geliyordu. Karşılamak çaresizdi. Yanında Doktor Cevat, Doktor Hüsnü diye tanıttığı iki erkek vardı. Doktor Kerim Bey'in birkaç gündür Moskova Tıp Kongresi'nde olduğunu duymuştu. Esasen burada da olsa her dakikası dolu olan bu profesörün 4-5 saatini eğlenceye tahsis edemeyeceği de sağdan soldan kulağına gelmişti. Fikriye Hanım, Muhittin'de gerek mevkii, gerek serveti, gerek zekası ile ciddi bir alaka uyandırmış olan bu doktoru aylarca tecessüs ettikten sonra bir gün otomobilden inerken görmüştü. Uzaktan yüzünü pek fark edememiş olmakla beraber uzun boyu, muntazam ve çevik hareketleri ile kibar bularak beğenmişti. Yalnız o sırada yoldan geçen bir fukaranın yanına kadar giderek para verirken buyurun demiş olması Fikriye Hanım'ı uzun uzun güldürmüştü. Halbuki kendisi saydığı mevki sahibi kimselere buyurun demeye alışıktı. Bir dilenciye uzaktan fırlatılan bir kuruş ne yetmemişti ki koskoca bir profesör hem de dilencinin ayağına gitmek suretiyle sadaka veriyordu. Kerim Bey'in yazı Lübnan'da kışı sıcak memleketlerde geçiren çok zengin bir babası olmasını da Sezai Bey'in karısı içtimai bir meziyet addederek bu aileye büsbütün ehemmiyet veriyordu. Caz çoktan başlamış, dans edenler ve küme küme eğlenenler, fışkıran kahkahalar İrfan Paşa korusunu bir eğlence panayırı haline sokmuştu. Fikriye Hanım davetlilerin arasında dolaşıyor, tanışmak isteyenleri birbirlerine tanıtıyor. Sezai Bey de karısının az evvelki hışmını yatıştırmak gayretiyle gözlerinden emralarak sağa sola koşuyordu. Her şey yolundaydı. Dostlarının küstahlıklarını unutmamakla beraber bu küstahlığın o grubun haricine sızması ihtimali olmadığını düşünerek kendini avutuyordu. Hem şimdi bunları düşünmenin sırası mıydı? Avrupa'da bile bu ölçüde bir geniş dekor içinde böyle muhteşem bir ziyafet az vermişti. Şüphe yok ki tertiplediği şu toplantı değil yalnız Boğaz'da, bütün İstanbul'da bir hadiseydi. Günlerle hatta haftalarla bu ziyafetin dedikodusu söylenecekti. Fikriye Hanım zevkten sarhoş, tombul vücudu oradan oraya koşup duruyordu. Yemekten sonra bahçenin ve manzaranın güzelliklerinden istifade etmek isteyenlerle toplu halde eğlenmek isteyenler tabii bir tasnifle birer tarafa ayrıldılar. Sofrada Aliye'nin yanına Doktor Cevat, Selma'nın bir tarafına da Doktor Hüsnü tesadüf etmişlerdi. Aliye ile Selma yemekten sonra çınarların altına giderlerken Doktor Cevat, müsaade ederseniz biz de gelelim, dedi. Birkaç saatlik arkadaşlık Aliye'ye herkesle rahat konuşan bu adamın dostluğunu etrafına kayıtsız şartsız dağıtabilen açık yürekli bir kimse olduğu hissini vermişti. Onun için memnuniyetle dedi. Gece mehtaplıydı. Beyaz, bembeyaz bir gece. Anadolu sahilinin uzayıp giden dağları, denizde çalkalanan ışık hatları, konuşacakmış gibi canlı boğaz, bu yeni tanışan kimseleri söz söylemeye bırakmayacak kadar davetkar bir güzellikle saltanatlıydı. Doktor Cevat, dolaşmaktan ve susmaktan yorulmuş gibi durakladı ve "Affedersiniz, ben tabiata daha yakın olmak için yere oturacağım." diyerek çimenlerin üstüne kendini bıraktı. Sanki bu hareket konuşmak için atılmış ilk adımdı. Gene Doktor Cevat, "Karım hasta olmasaydı bu güzel gece benim için daha keyifli olacaktı," dedi. Doktor Hüsnü'yü arkadaşının sözü bol bol güldürdü. "Arkadaşım karısını çok sever. Onun için adi bir mide bozukluğuna hastalık süsü veriyor." Selma tereddütsüz cevap verdi. "Sokağa çıkamayacak kadar kendinde derman bulamayan bir kimse bence de hastadır." Doktor Cevat oturduğu yerden hafifçe kayarak arkasını bir ağaca dayadı. "Hüsnü bekardır, halden anlamaz Selma Hanım." Cevat birdenbire hatırlamış gibi bu sefer de Aliye'ye dönerek, "Size taciz edici bir misafir olmayalım Ali Hanım. İsterseniz biz de kalabalığa karışalım. Belki dans etmek istersiniz." "Danstan pek hoşlanmam. Tabii zevkleri tercih ederim." "Ben de Aliye Hanım. Mamafi arkadaşım Hüsnü'nün fizik zevklere zaafı vardır. Briç, dans, fikir hayatının uzaktan bile seyircisi olmamak zevkleri meyanındadır. İsterse dans etmeye o gitsin." "Daha yok mu Cevat?" "Fena mı? Seni met ediyorum. Bugün beğenilen adam senin anlayışındaki adamdır." Doktor Hüsnü karşısında oturan Selma'ya, "Madem ki Cevat benim için istediği gibi hükümler veriyor, lütfederseniz sizinle bir foxtrot oynayalım," dedi. "Teşekkür ederim fakat yakında Aliye aramızdan uzaklaşacağı için bu geceyi ziyan etmek istemiyorum." Cevat Hüsnü'nün yediği bu nazik tokatla zevklenerek Aliye'ye döndü ve az evvelki sözünü tekrarladı. "Ben de danstan hoşlanmam Aliye Hanım. Zira bu zevki iki yüzlü insanlara benzetirim. Hani maksatlarını açıkça söylemekten korktukları için onu hile ile ele geçiren kimseler vardır. İşte cemiyetlerde feveran halinde olan cinsi taşkınlığı ulu orta meydana koyamadığı için onu bir nevi toplum izni altında tahmin edilebilen bir disipline sokmayı düşünmüştür. Fakat Cevat Bey her adet gibi raks da bir ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkmış, bilahere çok menfaatlerin ve sebeplerin tesiriyle değişe değişe yahut bozula bozula bugünkü haline gelmiş ve kim bilir daha ne hallere gelecektir."